Ayrım 19.
Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir, Alev Alatlı. Sütlü Sis. Vorkuta Kutup Dairesi'nin üstünde Sovyetler Birliği'nin gelmiş geçmiş en zengin kömür yataklarını ve Vorgulak diye bilinen en zalim sürgün kamplarını barındıran şehir. Alexander Solzhenitsyn'in Gulag Yarımadası dediği üçgenin kuzey ucu. Rivayet o ki Popov isimli bir olen bizde olmayan bir geyik türü Rus taygasında yaşıyor avcısı. Günlerden bir gün Vorkuta nehrinin kıyısında bir ateş yakar. Rüzgar söndürmesin diye çevreden topladığı kara taşlarla etrafını örer. Ne ki karayel vurdukça taşlar ateş almakta, kıpkırmızı yalazlar yeri göğü aydınlatmaktadırlar. Yıl 1919, Popov o kara taşları alır Moskova'ya Lenin'e götürür. Lenin avcıya çay ikram eder, kömürün nasıl bir şey olduğunu anlatır ve gönderir. Popov'un keşfinin önemi Çernov'un 1930'daki jeolojik araştırmalarının sonucunda ancak ortaya çıkar. Ve hemen akabinde Halkın İçişleri Komiserliği NKV'de Leningrad'dan Vorkuta'ya mahkum sevkiyatına başlar. 1939'a kadar demir yolu bağlantısı yoktur. Stalin'in tasfiye programına dahil edilen başta aydınlar olmak üzere eski bolşevikler, siyasi mahkumlar ve adi suçlular yolun çoğunu yürüyerek madenlerde çalıştırılmak üzere getirilirler. Hızlandırılmış sanayi kalkınmasının yakıtları dedikleri bu mahkumlardan birisi Leninizm'den hüküm giyen devlet suçlusu Boris Tulayev, diğeri Vatikan casusu Peder Mihail Dimitrievich Grinko'dur. İhtiyar Tulayev pederi unutmamıştı. Risale hakkında bir şey bilmiyordu. Ancak yük treninde tanışmıştık diye başlayıp Mihail Dimitrievich'in yaşamını özetleyen ve o güne kadar duyduğum en hazin hikayelerden birisini anlattı. Katso'nun hikayesi. Vagona en son tıkılan hayvan ben olduğum için kapının yanındaki su bidonunun yanına düşmüştüm. Bidonun kapağı yoktu. Tren sallandıkça su dört bir yana saçılıyordu. Kaçacak yer yoktu. Sırılsıklam olmuştum. Bidonun hemen yanında vagonun duvarına perçinlenmiş oturaktan çıkan sidik kokusu dayanılır gibi değildi. Yere kapanmış burnumu kapının aralığına dayamış, soluklanmaya ve hissetmemeye çalışıyordum. Başımda dikilen tahta bacağı o zaman gördüm. Baktım, sahibinin kendisi üzerinde zor duruyordu. 60'ın üstünde olmalıydı. Demek bacağı öteki kampta kesilmişti. Evet, öyle olmalı. Bizim kamp marangozunun ona yeni bir bacak yonttuğunu hatırlıyorum. Çok güzel bir bacaktı. Vilnius muydu, Kaunas mıydı? Bunlardan birisinin katedralinde dekandı. Fransa ve İtalya'da eğitim görmüştü. Dil, bilim ve kilise tarihi üzerinde kitapları varmış. Doğru mu? Alexi dayısının 12 dil bildiğini söyledi. Tulayev peder Mihail Dimitrievich'in kendisine İbranice öğrettiğini, kendisinin de bunun karşılığında ona fonksiyon analizlerinin inceliklerini izah ettiğini. Matematik en çok sevdiğim dersti diye açıkladı. Bir eşini de Madame Zelenskaya'nın evinde gördüğüm Tibet semaverine uzandı. 18 yaşındaydım ve her şeye karşın umudumu kaybetmemiştim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Aynı vagondaydık diyordunuz. Evet, peder bana biraz yer değiştirelim dedi. Köşede çuvalların olduğu yeri gösterdi. Siz biraz benim yerime geçin, sonra tekrar değiştiririz. Tuhaf bir aksanı vardı. Rusçası kötüydü demek istemiyorum. Çok iyiydi ama aksanı tuhaftı. Gösterdiği köşede uzun boylu birileri vardı. O adamlar Litvanyalı Katoliklermiş. Pederim benimle yer değiştirmesine razı olmadılar. Onu eski yerine aldılar, benimle kendileri birer birer yer değiştirdiler. İhtiyarın da Katolik olduğunu sanmamın nedeni bu. Demek değilmiş. Hayır, değildi. Demek değildi. Kampa yerleştikten sonra onu buldum, teşekkür ettim. Konuşmaya başladık. Tarih, diller, bilim ama din hakkında hiç konuşmadık. Zaman zaman benim agnostikliğimde bir delik açmak istediğini hissettiğim oldu. Zaman zaman da Allah'ın elinin üstümüzde olduğunu anlatmaya çalıştı. Zekasına hayranlık duymamak mümkün değildi ama din faslı orada kaldı. Sonra o sabah projektörlerin olması gereken yerde sarı lekelerden başka bir şey yoktu ve ben anladım ki sıcaklık 45 derecenin altındadır. Sıcaklık 45'in altına düştüğünde sütlü sis basar. Önce dikenli teller görünmez olur, sonra da nöbetçi kulesinin projektörleri kaybolur. Bu madene götürülmeyeceğiz demektir. Askerlerin ayak parmaklarına kadar uzanan koyun postundan çift kat kaputları vardı ama yine de açık havada başımızı bekleyemezlerdi. Rüzgardan yanarlardı, anlıyorsunuz değil mi? Evet, iyi hatırlıyorum. O sabah günlük tayınımı çorbama aldım. İçinde birkaç tane akları bulunan mavi bir sıvıydı. Bununla beslenen mahkumlar ölmezlerdi. Ne ölürdük ne de sağ kalırdık. Oturacak yer yoktu, duvara yaslanmış duran Mihail Dimitrievich'in yanına gittim. Tasını başına dikmiş içiyordu. Koltuk değneği yerde, tahta bacağının yanında duruyordu. Evet, demek ki bacağı kampa gelmeden önce kesilmiş. Bana döndü. Biliyor musunuz, ben Leninizm'den mahkum oldum dedi. Hala inanamıyormuş gibi. Okulda bir edebiyat kulübümüz vardı. Yazdıklarımızı birbirimize okur tartışırdık. Sonra bir gün danışman öğretmen metinleri arkadaşlarımıza okumadan önce kendisine göstermemizi istedi. Biz bir grup öğrenci bunun sansür anlamına geldiğini söyleyerek karşı çıktık. Kadın ısrar edince çalışmalarımızı okulun dışında sürdürmeye karar verdik, kulüpten ayrıldık. Öğretmen Lubyanka'ya haber vermiş. Dipnot, Lubyanka, KGB demek. Bizi izlemeye almışlar, farkında değildik. Bize öğretilenlerle gerçekte yaşananların birbirine uymadığını konuşuyorduk. Sosyalizm bu değildi, dünyada iki emperyalist vardı. Birisi ABD, diğeri SSCB'ydi. Proletarya diktatörlüğü yoktu, tek parti diktatörlüğü vardı. Bonapartçılık diyorduk. Birden durdu. Siz bizim hikayemizi bizden iyi bilen batılılardan mısınız? Ne demek istiyorsunuz? Demiştim ama ne öğrenmek istediğini biliyordum. Rusya'daki yabancıların iki gruba ayrıldığını epeydir sezinliyordum çünkü. Birinci grup komünizmi her türlü zulüm ve baskıyla özdeşleştirdikleri için Boris Tulayevinki gibi hikayelerin külliyatına meraklı olanlar. İkinci grup ise sosyalizm idealini kıyamadıkları için yaşananların üzerinde durmamaya çalışanlar. Yani biz bunun böyle olduğunu hep biliyordukçularla, abartıyor olmayasınızcılar. Birinci grupta liberaller, kendilerini demokrat olarak tanımlayanlar, insan hakları savunucuları, serbest piyasacılar, küreselciler ve misyonerler vardı. İkinci grup daha bir mahcuptu, savunmadaydı. Gorbaçov sonrası reformların darmadağın ettiği yığınların trajedilerini öne çıkararak mahcubiyetlerini gizlemeye çalışırlardı. Derinlikli Rusların, ki hepsi böyle değildi, bu grupların ne biri ne de diğeriyle fazla konuşmamalarının nedeninin, gerçek duygularını nakledemeyeceklerini hissediyor olmalarından kaynaklandığını kestirebiliyordum. Bana gelince, ıslah edici çalışma kamplarından, yani gulaklardan kurtulanların hikayelerine çok fazla meraklı olmamamın nedeni, dünyadan utanıyor olmamdandı. Hikayelerin sayılarının çokluğundan ya da abartılı olduklarını düşündüğüm için değil. Siz beni boş verin dedim, ben batılı değilim. Türk olduğum ortaya çıkınca kılıncınız nerede diye takıldı, kılıncınızı görmüyorum. Kılınç kelimesini Türkçe söylemişti, meğer Rusçaya Tatarlardan girmiş. Türk kılıncını herkes bilirmiş. Kılıcım da yok, bıyıklarım da diye geçiştirmiştim. Tulayev bu defa da Alexei'ye dönmüş. Bizler gizli gençlik örgütlerini Sovyet devrimci edebiyatı ile büyümüş insanlardık diye övünmüştü. Bize bir yerde bir haksızlık varsa onu ortadan kaldırmak için mücadele etmekle yükümlü olduğumuz öğretilmişti. Haksızlıkla savaşmıyorsak onu kabul etmiş sayılır, iki yüzlülükten, yalandan, herkes kadar biz de suçlu olurduk. Sesimizi duyurmayı kararlaştırdık, anlıyor musun? Bizim gibi düşünen başka örgütlenmelerin olduğunu biliyorduk. Toplumun bilinçlenmesinin uzun yıllar alacağını da biliyorduk. Ama birisi ilk sözü söylemeliydi, öyle değil mi? Birisi kalkıp size yalan söylüyorlar demeliydi. İnsanlara yaşadıkları dünyanın sahte bir dünya olduğu açıklanmalıydı. Bu bizim görevimizdi. Semavere uzandı, çaylarımızı tazeledi. Kendi yaşımızdakilerle konuşmaya başladık diye sürdürdü. İlkelerimizi açıklayan bir program kaleme aldık. Bildiriler, kısa makaleler yazıyor, dağıtıyorduk. Seçimlerin tercihlerimizi yansıtmadığını anlatıyorduk. Anayasal haklarımızın tanınmadığını anlatıyorduk. 13 yaşındaydım. Babam kenara çekti. Yanlış yolda olduğumu, başımın derde gireceğini söyledi. Başım derde girebilir ama ben sizin yaşadığınız gibi yaşamayacağım dediğimi hatırlıyorum. Güvenlik komitesinin bize merhamet etmeyeceğini biliyorduk. Sonumuzun kurşuna dizilmek olduğunu biliyorduk. İşkence de görecektik. Ama başka çaremiz olmadığını hissediyorduk. Ya düşündüğümüz gibi hareket edecek ya da istemediğimiz rejimin yandaşları olacaktık. Anlayacağınız, beklemediğimiz hiçbir şey olmadı. Tutuklandığımızda gördüğümüz muamele bizi şaşırtmadı. Yük vagonu da şaşırtmadı. Çorba diyordunuz dedi Alexei kendisinden beklemediğim bir sabırsızlıkla. Evet, çorba. Yemekhaneden çıktığımızda hava daha da soğumuştu. Birkaç adım ötede alçak tavanlı bir tahta kulübe vardı. Orası ısıtılmazdı. Tahta kapısı ayrıca demir parmaklıkla takviye edilmişti. Kondli denirdi. Hapishane içinde hapishane. Soğuk hücre. Kondli'ye kapatılmış mahkumlara sıcak bir şey verilmezdi. Ama bu defa bir asker elinde sıcak bir tas çorbayla Kondli'ye gidiyordu. Mihail Dimitriyeviç, işte bak patrondan Katso'ya bir tas mercimek çorbası dedi. Katso Gürcü dilinde herif ya da adam demek. Tulayev soğuk hücredeki mahkumun asıl adının Şivili ile biten bir şey olduğunu söyledi. Gürcistanlı bir soba yapımcısıymış. Onlar tanıdıklarında hapishanede 21. yılını tamamlıyormuş. Kampın patronlarına göre Katsu her hafta yeni bir suç işliyordu. Pazar günleri çalışmayı reddediyordu. Anlıyor musunuz? Bütün hafta sobasının üzerinde çalışıyor, pazar günü eline tek bir tuğla almaktansa tuğlaları sobanın içine yerleştiriyordu, pazartesilerini soğuk hücrede geçirmeyi yeğliyordu. Başkalarının 30 saatte düzdükleri bir sobayı Katsu 6 saatte tamamlardı. Bu mahkumları çalıştıran yüzbaşı ve teğmenlerin 3 kuruşluk maaşlarına katkı demekti. Onlara kalsaydı Katsu'yu soğuk hücreye kapatmazlardı ama onların tepesinde de KGB vardı. Katsu ayrıca İncil okuduğu için de KGB'nin dikkatini çekiyordu. Üstelik herkesin önünde okuyordu, gizli gizli de değil. Kampın siyasi subayı, Allah'ın olmadığını herkes bilir diyordu ama onun bu tespiti Katso'da işe yaramıyordu. Katso bir mesele olup çıkmıştı. Bir defasında da İrkutsk'tan Bölgesel Radikal Ateistler Derneği'nden bir grup propagandacı kampa geldi. O yıllarda Bezboynik, Allahsız isimli din karşıtı bir dergi yayınlanıyordu. Bu dergiden getirmişlerdi. Bir de Ateist dergisinden birkaç nüshağı. 1989'da NKVD arşivleri açıldığında Bezboynik'e tekrar baktığımda gözlerime inanamadım. Küfürlerini aldırmadım, o zaten hep vardı. İsa Mesih'in bir dolandırıcı, bir soytarı olduğunu bilimsel olarak ispat eden yazılara inanamadım. Saygın akademisyenlerin kaleme aldıkları yazılar. Görülmemiş bir suç. İşte bu adamlar Katso'yla saatlerce konuştular, yazıları okudular. Yine işe yaramadı. Katso tekrar tekrar hücreye girdi. Nasıl yapıyorsa yapıyor, her seferinde yasak kitabı yine buluyor, yine okuyordu. Patron köleyi besliyor ki köle patronu besleyebilsin. Mihail Dimitriyeviç'in böyle dediğini hatırlıyorum. Ama bu Katso olağanüstü korkusuz bir köle. Bana gelince adamın yaptığının çılgınlık olduğunu düşünüyordum. Yıl be yıl böylesine cezalandırılmak ne için? Antika efsaneler külliyatı için değer mi? Tam o sırada birilerinin bağırdığını duyduk. Birkaç kez tertip kelimesi tekrarlandı. Tertip, gulag argosunda diğer kamplardan ve hapishanelerden yeni gelenler olduğu anlamına gelir. Tek düze hayatımızda önemli bir değişiklikti. Aralarında eski arkadaşlarımızın, akrabalarımızın olması ihtimali vardı, anlıyorsunuz değil mi? Arkadaşlarımız değilse bile arkadaşlarımızı tanıyanlar çıkabilirdi. Geldikleri gulaglarda arkadaşlarımızı tanıyanları tanımış olabilirlerdi. Kalktı, yine çay doldurduydu. Meğer doktorunun içkiyi yasakladığı günlere denk gelmişiz. Hıncını çaydan alır gibi küçük cam bardakları ard arda yuvarlıyordu. Gulaklarda karanlık çabuk basar. Yoklama avlusu dediğimiz talaş kaplı alana birer birer dökülen pejmürde gölgeler durdukları yerde sallanıyorlardı. Ama koşmaları kendilerine yatacak birer vagonka bulmaları gerekecekti. Vagonka dediğimiz iki kişilik tahta ranza. Geç kalıp da kendisine vagonka bulamayan, kampta kaldığı sürece 5 mi, 10 mu, 20 yıl mı artık, barakadan barakaya dolaşır, madene inenlerin boşalttıkları yataklarında uyumaya çalışırdı. Biz eski mahkumlar haber alma umuduyla koşturduk ama yeni gelenler koğuşlara daldıklarından yoklama avlusu hemen boşaldı. Yerlerimize geri dönmek üzereydik ki yeniden bir gürültü duyduk. Birisi bir şey için yalvarıyordu, askerler küfürle karşılık veriyorlardı. Derken kampın ana giriş kapısı açıldı, eşikte gri kapitone mahkum elbisesi, keçe çizmeler ve tuhaf bir el örgüsü takke giyen bir adam belirdi. Adam kapının kenarına tutunuyor, içeri girmemeye çalışıyordu. Askerler adamı tekme tokat içeri sokmaya uğraşıyorlardı. Adam var gücüyle direniyordu. Son bir tekmeyle yere yuvarlanınca kapıyı arkasından kapatıverdiler. Yeni gelen düştüğü yerde bir süre öylece kaldı. Sonra dizlerinin üstüne doğruldu, yavaşça dikildi, yürüdü. Sırtını nöbetçi kulübesinin duvarına dayadı. Yüzü sapsarı olmuştu. Kollarını kendisini sarar gibi kaldırırken göz göze geldik. Mihail Dimitriyeviç adamı tanıdı. ''Aman tanrım, bu albay!'' diye ünledi. ''Eyvah eyvah, zavallının sonu geldi, köpek gibi ölecek.'' Adam nöbetçi kulübesinin duvarına yapışmış gibi duruyordu. Hiç kıpırdamayacak gibi bir hali vardı. Niye albay dediklerini hiç bilmedim. Belki ordudaki rütbesi buydu, belki de kampta taktıkları bir isimdi. Geldiği gulakta toplum dışı ilan edilmişti. KGB her kampa profesyonel suçlular yerleştirirdi. Anlıyorsunuz değil mi? Bu profesyonel suçluların görevleri devlet suçlularını taciz etmek, gerektiğinde ortadan kaldırmaktı. Anlaşılan bir gün bu adamlardan ikisi kömür kamyonuna saklanmış, kaçmaya çalışırlarken albay onları ele vermiş. İkisi kamyona saklanmış, arkadaşları da nöbetçilerin dikkatini dağıtmak için kavga çıkarmışlar. Kamyon kapıya yaklaştığında albay, ''Lanet olası yılanlar, çıkın o delikten!'' diye bağırmış. ''Nasılsa yakalanacaksınız, sizin yüzünüzden bütün kampın başı belaya girecek.'' Adam haklıydı ama bu olay hain damgası yemesine neden oldu. Herhalde başka bir kampa nakledilmemek için yalvarmıştı. Çünkü temiz kağıdı yoktu. Temiz kağıdı olmayan mahkumlar gönderildikleri yeni kampta ihbar ettiklerinin arkadaşlarıyla karşılaşabilirler. Onlar da kendisini sağ bırakmazlardı. Oysa eski kampında kalsa hayatı güvende olurdu. Çünkü kaçaklar bir kere açık edildikten sonra KGB'nin de işine yaramaz olurlar. Koruma çemberleri kırılır. Korumasız kalan çeteler tehlikeli olmaktan çıkarlar.
Ayrım sonu.